güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Tuna Boyu'ndan köşemiz var. Bugün Tuna Boyu'ndan Vardar boylarına doğru küçük bir yürüyüş yapacağız. 1391'de Yıldırım Bayezid tarafından fethedilen İstanbul'un bir parçası, İzmir'in kardeşi, Atatürk'ün doğduğu şehir Selanik'e gideceğiz. Çalın davulları çaydan aşağıya türküsüyle Selanik'in sokaklarında dolaşacağız. Kiminle mi? Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız da birlikte. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Söz Uçar köşemizde yayında olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Küreselleşme, teknoloji ve şehirleşmenin etkisiyle zaman yönetimini tabiattan bağımsız olarak dijital verilerle gerçekleştirir olduk. Özellikle büyük şehirlerde geceyi gece, gündüzü gündüz yapan sınırların ortadan kalktığını, sanal alem denilen bir olgunun varlığını görüyoruz. Zaman kavramı değişen modern ve postmodern dönem insanının zaman algısı ve zaman yönetimi konusunu ele alan Vakit Disiplini kitabını konuşacağız bugün. Kitabın yazarı İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdırlı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir yanı tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Ferzana gel, al daireni hengama gel, bülbül senin, gülşen senin, yar. Yar aman aman, aşıkınım hayli zaman, dil muntazır teşrifine, gel aman aman. Yeah.
Hatuna Boyu'ndan. Güne Bakan Tuna Boyu'ndan köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza bir kez daha.
Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugün bizi nereye götüreceksiniz? Selanik'e doğru götüreceğinize dair kuşlardan haber aldık.
Evet, güzel. Kuşlar doğru söylemişler. Tuna Boyu'ndan Rusçuğun kardeşi mi diyelim? Ya da Rusçuğun ablası diyelim. Oradan böyle aşağıya doğru bir iniş yapacağız Tuna'dan. İnşallah güzel şeyler olacak.
Buyurun hocam. Öyleyse bizi Selanik'in o güzel huzurunda, o güzelliğinde gezdirin. Tuna Boyu'ndan Vardar boylarına doğru küçük bir yürüyüşe sizinle birlikte başlayalım.
Çok güzel, çok güzel söylediniz. Şiir gibi oldu bu. Şöyle, hemen geçtiğimiz hafta Safiye Erol'un Ciğerdelen romanına bir giriş yaptık. Oradan birkaç alıntı yaptık. Tabii çok çarpıcı tespitler var Safiye Erol'un bu romanında. Tabii romanla alakalı da geçen hafta konuştuğumuz için tekrar uzun uzun konuşmak istemiyorum. Ama bir ambiyans uyandırdık diye düşünüyorum. Evet. Bununla alakalı olarak mutlaka dinleyicilerimizin de ilgisini çekmiştir diye düşünüyorum. Şöyle, biz dünyayı kazanmış ve dünyayı kaybetmiş bir milletin çocuklarıyız. Her ölümden sonra dirim ve kalkınma mukadderdir. Mayamızda ölmezlik var. Gün gelecek, yeni alemimizi kuracağız. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın diyor Safiye Erol Ciğerdelen kitabında. Gerçekten de gün gelecek, yeni alemimizi kurduk, kuruyoruz ve kuracağız. Bugün Safiye Erol'un bu yaptığı sosyal tespitlerin bugün de geçerliliğini koruduğunu söyleyerek biraz Tuna Boyu'ndan, Tuna'nın kardeşi sayılan Vardar boylarına doğru küçük bir yürüyüş yapalım hep birlikte. Ve bu yürüyüşümüzü Makedonya'nın kalbi sayılan Selanik'e yapalım. Selanik, Terme Körfezi'nin kuzey ucunda Vardar Irmağı ağzının yaklaşık 15-20 kilometre kadar doğusunda bulunan bir şehir. Makedonya Kralı 2. Filip'in kızı ve Büyük İskender'in de kız kardeşi ve aynı zamanda Makedon Kralı Kassander'in de eşi olan Selanike ya da Solanike adına kurulmuş bir şehir. Zaten kral da bu şehri eşinin onuruna ve Makedonya'nın da başkenti yapmak üzere kurmuş. Selanik, bizdeki adı Selanik ama Kassander'in eşinin adı Thessaloniki ya da Thessalonike. Diğer dillerde Salonik, Salonik, Sırpça ve Bulgarca'da Solun, Batı dillerinde Salonika ya da Salnike gibi isimlerle anılan bir şehir. Biz de fethettikten sonra Selanik'e Selanik demişiz ve 500 yıldan beri bizim için orası Selanik olmuş. Osmanlı Devleti'nin isimlerle çok fazla bir mücadelesi, kavgası yok. Bir güzellik olarak bunu söylüyorum. Çok hızlı geçeyim, asıl konumuza geleceğim. Selanik, Yıldırım Beyazıt tarafından ilk evvela 1391 yılında fethedilmiş. Sonra Fetret Devri dediğimiz bu Ankara Savaşı'ndan sonra ne yazık ki elimizden çıkmış ve o dönem işte Doğu Roma İmparatorluğu dediğimiz Bizans'ın eline geçmiş tekrar. Çelebi Mehmet bildiğiniz gibi Serez'e kadar, Serez Selanik'e 120 kilometre mesafede oraya kadar gelmiş. Hatta Serez'de ordugah kurmuş ancak Selanik'i geri almaya gücü yetmemiş. Nihayet Selanik, Edirne'nin, tarihin Edirne'nin banisi olarak saydığı ve İstanbul'u fetheden o güzel komutanın Fatih Sultan Mehmet'in de babası olan Sultan II. Murat Han tarafından fethedilmiş, ikinci kez alınmış tekrar. İlginçtir, Sultan Murat Han'ın almasında da o dönemde Bizans İmparatorluğu'nun Selanik'i Venediklilere verme mücadelesine denk gelir. Ve çok da güzel bir ifade, izniniz olursa Sultan Murat'ın ifadesini de okumak isterim. Selanik babamdan kalma mülkümdür. Büyük babam Beyazıt Han, bu Yıldırım Beyazıt'ı kastediyor, bileğinin kuvvetiyle burasını Rumlardan aldı. Eğer Bizans'ın elinde kalsaydı, burasını savaşarak da olsa geri aldırdım. Fakat siz burası için savaşmadınız. Kendi arzunuzla aradan çekiliniz, yoksa hemen ordumla geliyorum diyerek Venediklilere bir mektubu var, bir namesi var. Gerçekten de çok kısa bir süre içinde Sultan II. Murat Han büyük bir orduyla 1430 yılında Selanik'e gelmiş ve Selanik yeniden Osmanlı toprağı konumunu kazanmıştır yapılan büyük bir muharebe sonucunda. Yani demem o ki Sezgin Hanım, 1430-1912 biz tam 482 yıl Selanik'i Osmanlı toprağı yapmışız. Üstelik de bu süre içinde 1491 yılında Endülüs'ten kapsamlı çok büyük bir Yahudi göçüne de Selanik ev sahipliği yapmış, biliyorsunuz. Onları orada ikame etmişiz Selanik'te. Selanik modernizmini ve büyük gelişimini 19. yüzyılda Tuna üzerindeki Rusçuk'la birlikte gerçekleştirmiş. Bunun yanında Selanik bizim için hem İttihat Terakki hem Jön Türk Hareketi'nin beşiği pozisyonunda olmuş bir şehir. Öte yandan da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de doğduğu bir şehir olma özelliğine sahip. Bu yüzden Osmanlı için, bizim için Selanik fevkalade önemli bir toprak parçası. Tarih içinde İstanbul'un bir parçası. İzmir'in, İstanbul'un kardeşi, İzmir'in ablası olarak da adlandırılır. Ve o 1491'deki Endülüs'ten yapılan büyük göçün de etkisiyle Yahudiler tarafından Selanik şehirlerin anası olarak adlandırılır. Bu şehirlerin anası tabirini mutlaka hatırlarsınız. İlk sohbetlerimizde Tuna için Evliya Çelebi'nin nehirlerin anası olarak bir adlandırma yaptığını söylemiştim. Bu sizinle, Sezgin Hanım, ikinci türkü programımız aslında. O yüzden uzun bir türkü tiradı yapmak istemiyorum. Ancak türkülerimizin ortak bir kültür oluşturma ve bu kültürü dünden bugüne, bugünden yarına taşımak gibi bir misyonları var. Onlar toplumsal hafızalarımız. Her türlü sevgi, her türlü sevinç ve her türlü hüzün mutlaka türkülerimizde yerini bulmuş bu zamana kadar. Türkülerde sevdalar yazıldığı gibi sevdaların yaşandığı şehirler de yazılmış. Sevdaların yaşandığı şehirler de türkülerde okunmuş. Bazı şehirler var, türkülerde hep güzel geçmişler. Mesela bunlardan bir tanesi Selanik'e çok yakın Üsküp. Üsküp'ün içinde kumaş biçerler. Sevdadan gayrisi dar gelir bana. Ellerin zoruyla yardan geçerler. Ben yardan geçmem, zor gelir bana diye söylenen Üsküp Sevda türküsünde olduğu gibi. Ama bazı şehirler var, bunlar hep kahırla anılmış türkülerde. Hep hüzünle, hep ayrılıkla, hep gurbetle. Bunlardan bir tanesi de İstanbul. Nereden geldim İstanbul'a, takılıp kaldım avare türküsünde olduğu gibi bir hüznü, bir ayrılığı, bir hasreti, bir gurbeti taşıyor. Keza tıpkı bunun gibi hüzünle anılan şehirlerden bir tanesi de Selanik. Selanik'in türkülerle başı hep dertte olmuş. Mesela ayrılığın ve hasretin zirve yaptığı bir fırtına tuttu bizi. Ay yârim deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız ay yârim mahşere kaldı. Yeni cezve, yeni cezve kaynar kaynamaz oldu. O benim nazlı yârimin dilleri söyler söylemez oldu. Zamanı değerlendireyim. Şeklinde sadece girişini okuduğumuz bu türkü de bir ayrılığı, bir hasret hikayesi de çok ilginçtir bu türkünün. Bir ayrılığı, bir hasreti söyler. Bu da Selanik türküsüdür. Öyleyse Sezgin Hanım, gelin türkülerle başı dertte olan bu şehrin bir başka ayrılık ve hasret kokan türküsünü paylaşalım. Adı Selanik türküsü ya da çalın davulları çaydan aşağı olarak da bilinen bu güzel türkünün hikayesini Hulusi Üstün'ün 2003 yılında kaleme aldığı Türkü Öyküleri isimli kitabından hep birlikte yavaş yavaş ele alalım zamanında riayet ederek. Nedir suçu o eski şehrin ki adına yakılan türküler Selanik, Selanik ıssız kalasın diye bir ilenmeyle, bir beddua ile başlar. Bunları söylerken daha önce de söyledim, 1924 mübadelesinde 1 yaşında, annesi 1 yaşında, babası da 5 yaşında Selanik'ten, Selanik Limanı'ndan Tekirdağ'a gelmiş bir ailenin oğlu olarak bunları konuşuyorum. Evet, dolayısıyla her Selanik deyişinde yüreğinde mübadelenin çizdiği bir yaranın durduğunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Bir şehir için dile getirilebilecek herhalde en büyük ilenç, en büyük beddua o şehrin ıssız kalmasını istemektir. Belki de bu yüzden terk edip gitti o şehri şenlendiren feraceli kadınlar, kırmızı fesli, kaykan bıyıklı, kumral delikanlılar. Bu türküyü söyleyenin ahı tuttu belki de. O yüzden Selanik, Saatli Selim Paşa Camii'nin cemaati dağıldı. Bezirganlar Hamza Bey bedestenini terk ettiler. Islahane Hamamı'nın kurnalarından kaynar sular bir daha akmaz oldu. Alaca imaret yıkıldı. İki Lüleli tekkesinde Selanik'in artık zikir sesleri duyulmaz oldu. Bu türkünün bedduasından, bu türkünün ilencinden olsa gerek asırlık çınarlar Selanik'te devrildi. Suyu soğuk çeşmeler kurudu. Cumbalı evlerin kafesli pencerelerindeki utangaç kızlar kayboldu. Baldıranlar sardı o güzelim, o güzel şehrin bahçelerini. Belki de bu türkünün ilencinden, belki de bu türkünün bedduasından olsa gerek Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Mustafa, Selanik ve Kerkük'ü bir daha almadıkça kendime yeni entare, yeni basma dikmeyeceğim diye ahdetti ve kendine yeni basma dikmeden de ahirete irtihal etti. Yani Selanik muhtemelen bu türkünün bedduasından olsa gerek yarsız kaldı, Türkçesiz kaldı Sezin Hanım, Türksüz kaldı, bizsiz kaldı. Niye başka şehirler gibi övülmez türkülerde Selanik? Oysa alabildiğine göz alıcı, alabildiğine çekici, alabildiğine sevgiliydi, yardı bir zamanlar Selanik. Üstelik de Selanik rengin her çeşidini barındıran bir çiçek bahçesi gibi. Çarşısında, pazarında, bedesteninde envai çeşit dillerle, lisanlarla konuşulan Rum kayıtçılarının balık avladıkları, esmer tenli roman kızlarının yollarda çiçek sattıkları, Yahudisiyle, dönmesiyle, Rumuyla, Ermenisiyle, Arnavutuyla, Türküyle, Ulahıyla birlikte yaşamın portresi olan bir şehir olduğu halde. Yani Selanik bizimken, biz Selanikli iken. Şehrin eski merkezinde bizim Ortacı Süleyman Efendi dediğimiz cami civarında Rumların Ortacı Dez dedikleri semtin Şadırvan Mahallesi'ne bakan yönünde Zaptiye binası yakınlarında çeşit çeşit kumaşla dolu büyük bir manifatura dükkanına getireyim ben sizi. Bu dükkanın sahibine. Bu dükkanın sahibi Randall Rüstema. Selanik'in tamamen o dönemde Türk olan bu mahallesinde Randall Rüstema kumaş ticareti yapıyor. Dükkanının tam karşısında Susam Değirmeni var. Ve Susam Değirmeni'nin yanında büyük bir tekke var. Bu tekkenin de kapıları görünüyor. Rüstem Ağa'nın, Randall Rüstem Ağa'nın dükkanında. Rüstem Ağa belinde 12 kat trablus kuşağı olan gümüş saati takılı, pala bıyıklı, esmerce bir yörük esnafı. Selanik'in yörükleri çok önemli. Tayyip Gökyılmaz'ın da yazdığı üzere. Rüstem Ağa, Selanik'in özellikle hanımefendileri için dükkanında kumaşlar satıyor. Dallı, güllü basmalar, ağır kadifeler, şamışı ipekliler, Selanik dokumaları, zarif elbiseler, renk renk feraceler satıyor o dönemin Rumeli kızlarına. Sen dal Rüstem Ağa. Rüstem Ağa'nın işleri çok güzel. Rüstem Ağa'nın işleri tıkırında. Ama Rüstem Ağa'nın hani Cenab-ı Hak dağına göre kar verir derler ya. Rüstem Ağa'nın her şeyi bu kadar güzelken güzel olmayan bir şey var. Rüstem Ağa Cenab-ı Hak'tan bir erkek evlat isteyip durmuş. Ama ne yazık ki işleri bu kadar güzel giden, işleri bu kadar tıkırında giden Rendalı Rüstem Ağa, manifaturacı Rüstem Ağa'ya Cenab-ı Hak 5 tane kız çocuğu vermiş. Bir türlü erkek çocuk nasip etmemiş. Rüstem Ağa bu üzüntüyle, bu sıkıntıyla günlerini gün ederken en küçük kızının da 16 yaşına girdiğine şahit olmuş. Güleç yüzlü, gözleri tütün rengi, belki de gözleri bal rengi, dişleri sedeften daha parlak, gamzesi can alıcı ok demleri gibi, perçemleri ak kağıda benzer yüzüne yol yol dökülen bir dilber kızı. Başı mavi yazmayla, üzerindeki yeşil elbisesiyle, elleri bir bebek gibi, bebek eli kadar beyaz ve küçük. Fıtnat adı bu kızının, Rüstem Ağa'nın, bu en küçük kızının. Rüstem Ağa'nın malı mülkü yerinde olduğu için çevresindeki herkes bu kızına talip. Ama Rüstem Ağa bütün bu talepleri henüz küçük, hatta o günkü tabirle söyleyelim, yeni feraciyeye girdi Fıtnat. Feraciyeye gireli kaç gün oldu daha diye reddediyor. Reddediyor ama elbette bu hikayenin sonunda Fıtnat'ın da bir bedduası var. Belki de Selan'ı yakan o beddua. Kader ağını öyle örmüş. Hani derler ya, kaza tedbire gülermiş. Rüstem Ağa kızın istediği kadar vermeye koysun. Günlerden bir gün Selan'a yakın olan köylerden Mazganlı'dan bir delikanlı gelmiş dükkana. Koyunlarını satmak üzere gelmiş. Çobanlık yapıyor. Bakmış kumaşlara. Biraz elbiselik, biraz vintanlık kumaş seçmiş. Olacak bu ya, hani kader ağlarını örüyor diyoruz ya, dikkatini çekmiş Rüstem Ağa'nın bu genç delikanlı. Ve Rüstem Ağa içinden şöyle bir delikanlıya bakarak bir iç geçirmiş. Böyle bir oğlum olsaydı demiş. Ne güzel olurdu diye içinden geçirmiş. Sonra birden aklına gelmiş Mazganlı delikanlının. Adın ne senin demiş, Mehmet. Bakmış demiş, ya sen köyden buraya geliyorsun delikanlı. Bakıyorum elini iş tutuyor. Sana burada iş vereyim demiş. Aklının ucuna bile gelmez Rumeli delikanlısının böyle bir iş. Minnet duygusuyla hemen hay hay demiş ve o da dükkanda çalışan üçüncü personel olarak Rüstem Ağa'nın dükkanında işe başlamış. Günler geçmiş. Rüstem Ağa bu Mazganlı'dan olan delikanlı Mehmet'e iş verdiğine hiç de pişman olmamış. Hatta o kadar ki Mehmet zaman zaman Rüstem Ağa'nın evine gitmiş. Evine bir şeyler getirmiş. Evinden bir şeyler almış. Dedim ya, kader ağını örüyor. Kimse bunun önüne geçemez. O gitmelerde gelmelerde Rüstem gönlünü, kalbini Fıtnat'a, Fıtnat da gönlünü Mazganlı'nı düzeltiyorum Mehmet'e kaptırmış. Ve bir anda parlayan aşk ateşi o günlerde sözden çok gözlerde alev alev kendini göstermiş. İki genç delikanlı, iki genç güzel insan birbirlerine gönül verdikleri nihayet bir gün Fıtnat tarafından itiraf etmişler. Ve o günden sonra başlayan büyük bir sevda, büyük bir sevgi, Handi ise Selanik'in her tarafını kaplar hale gelmiş. Rumeli, Sezin Hanım, Rumeli sevdalar diyarıdır. Her köyü, her şehri sevda şarkılarıyla anılır. Temiz, içten, gerçekten yürek yangınıdır bu sevdaların her birisi. Yaşanmış sevdaları, yakıcı hasretleri, bitmez özlemleri barındırır Rumeli. İşte böyle bir sevda. Mehmet, veli nimeti olan Rüstem Ağa'ya açılıp kızına duyduğu sevdayı söylemeye çekine dursun. Bir oğlun özlemiyle yaşayan Rüstem Ağa aklından geçirmiyor olsa da bu delikanlıyı damat etmeyip o da bir türlü ona açılamaz. Nihayet günlerden bir gün Fıtnat konuyu annesine, annesi babasına çıtlatınca Rüstem Ağa, genç bunlar, öbür dört kızımı nasıl el evine girin gönderdiysen Fıtnat'ı da elbette göndereceğim. Mehmet de gayretli, çalışkan bir oğlan der ve yeşil ışığı yakar. Bunun üzerine Fıtnat bu güzel gelişmeyi Mehmet'e haber, Mehmet'e bildirir. Mehmet'e der ki hemen haber uçur annene, babana, sıcak sıcağı, tazesi, taze tazeyken beni hemen istesinler ve hemen kavuşalım birbirimize. Gelişmeler bu yönde devam eder. Mehmet'in ailesi nihayet gelir Selanik'e, Mazganlı'dan ve Fıtnat'ı isterler. Malum Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istenir Fıtnat. Babası da kızımıza soralım der usulen. Zaten kız bu işe gönüllü ve gerçekten de Fıtnat'ı Rüstem Ağa, Mehmet'e, Mazganlı'dan gelen delikanlı Mehmet'e verir. Çok uzun gittim ama bitiriyorum.
Hocam öyle güzel hemen anlatıyorsunuz ki vallahi saate bile bakmıyorum, inanın, böyle kaptırdım tamam, hikayenize. Lütfen bitirelim. Buyurun devam edin hocam.
Toparlayalım. Buyurun. Bu hikayeyi bitirelim sizden.
Buyurun hocam.
Bir evin Rüstem Ağa'nın evinde bu olanlar, bitenler devam ederken Rüstem Ağa'nın Selanik'e çok yakın, taşrası sayılacak, banliyesi sayılacak Nasır işte bir çiftliği vardır ve karar verilir. Düğün, yani davullar Nasır işte yapılacak ve yeni bir yuva kurulacak. Davullar çalmaya başlar bu haber üzerine. Düğüne bir hafta 10 gün vardır ya da yoktur. Ama dedik ya kader ağlarını örer diye. Bütün bunlar yapılırken o Balkan Harbi'nin hemen öncesi sayılacak günlerdir bugünler. Selanik'in üzerinde kötü günlerin ağırlığını taşıyan kara bulutlar uçuşmaya başlar. Sadece Selanik değil, bütün Balkanlarda, özellikle Selanik'e yakın, özellikle Selanik'e çok yakın Serez'de de bu bir hastalık ortaya çıkmıştır. Ve bu hastalık insanları, çocuk, genç, yaşlı, zengin, fakir demeden alıp götürmektedir. Olacak bu ya, neredeyse o cumbalı evlerin en mahrem yerinde saklanan Fıtnat kızımıza da öyle bir hastalık, bu hastalık bir şekilde sirayet eder. Düğün gününe bir haftadan az kalmıştır ama yapılacak bir şey yok. Fıtnat'ın yüzü günden güne solar, nihayet bir doktora getirirler, doktor muayene eder. Eşiz maalesef Selanik'in üzerinde bir kabus gibi çöken hastalıktır. Yani Fıtnat koleraya yakalanmıştır. Yüzlerce can alan bu illet Fıtnat'a da pençesini atmıştır. Randall Rüstem Ağa çaresizlik içinde kıvranıp durur. Heyecanla düğün gününü bekleyen Mehmet'e bu nasıl söylenecek? Bu nasıl haber verilecek? Delikanlı zaten olağanüstü bir şeyler olduğunu sezer ama böyle bir şeyi konduramaz bir türlü. Yapılacak bir şey yok. Nihayet tecelli eder ve Fıtnat gözlerini yumar. Rabbine kavuşur. Güçten düşmüş önün bekleyen hastalarla dolu Alaca imaretine taşırlar Fıtnat'ı. Ölümden evvel. Başucunda hasta bakıcılar, tabipler döner dururlar kuş misali. Ama yapılacak bir şey yok. Selanik taşını toprağını şenlendiren sevdalılara bir kere küsmüştür. Koca dünyanın karanlık devri gelip çatmıştır. Selanik bir bitimsiz kuru yaza teslim olmuştur kolera ile birlikte. Dün şen romanların lafta sesleriyle çınlayan konak duvarlarında o gün, o günlerde ölüm ağıtlar yapar hale gelmiştir. Camiler, kiliseler, havralar karalara bürünmüş insanlarla dolar. Ve Fıtnat kızımız yakasına yapışan bu devasız, bu dermansız derdin kendisini alıp götüreceğini anlayıp kaderine boyun eğer. Gün be gün ağırlığı daha bir dayanılmaz hal alan hastalığının pençesinde kıvranırken vefatından önceki son günlerde, son zamanlarda türkülere döker içini. Halsiz sessiz mecalsiz dudaklarından hep yeşil kalan ümitlerini solduran güler yüzü yalancı dünyaya sitemler eden kara bahtına ilenen sözler dökülür. Çalın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın bire dostlar, belden aşağıya, suyumu kaynatın kazan doluncaya. Aman ölüm, zalim ölüm, 3 gün ara ver, al başımdan bu sevdayı, götür ayara ver diye dudaklarından bu kelimeler, bu mısralar dökülür Fıtnat'ın. Ve solgun dudaklarında bu türkü tam da burada kalıverir. Hani böyle olur ya, hep dünyanın kanunudur bu. Ölümle doğum, mutlulukla keder hep at başı gider ya.
Evet.
Hiç kimse yoktur ki yazgı onun beklentilerini hep gerçekleştirsin. Hep yeşil kalsın ümitleri, ayrılık acısıyla ölümün yıkıcılığını tatmasın. Fıtnat'ın da yaşama tutunduğu soluk kesiliverir bir kara gecede. Sabah seherinde çığlıklarla kaldırırlar cesedini. Tazecik vücudunu yıkayıp namazını kılmak üzere hani o ortacı camiine taşırlar. Kara bulutlarla kaplı felanik göklerini ortacı camiinden yükselen sala sesleri çınlatır. Türküde dile geldiği gibi boyunca kazarlar mezarını Fıtnat'ın. Suyunu kazan kaynayıncaya kadar kaynatırlar. Birkaç güne kadar evlenip kuracağı yuvasını ve sevgili Fıtnat'ına kavuşacağı günleri düşleyen Mazganlılı Mehmet, nasıl olup da her şeyin böyle birdenbire felakete dönüştüğünü anlayamamanın şokundadır. Ortacı caminin bir köşesine çöküp Fıtnat'ını bırakacağı kara toprağı ıslatır gözyaşlarıyla ve o da döner Fıtnat'ın yarım bıraktığı türküye eklemeler yapar ve türküyü tamamlar. Selanik içinde sela okunur. Selanın sedası cana dokunur. Gelin olanlara kına yakılır. Aman ölüm, zalim ölüm, 3 gün ara ver. Al başımdan bu sevdayı, götür ağa ara ver. Yolunu yitirmiş kuşlar konar Fıtnat'ın, Fıtnat kızın hece taşına. Ölüm tez gelmişti garip kızın başına. Ama ne çare, karışılmaz. Sorgu sual edilir mi Mevla'nın içinden? Edilmez. Ve Selanik ne oldu? Fıtnat'ı taze ümitleri sıcacık yüreğiyle toprağa almış. Güneş aynı yerden doğup aynı tepelerden mi battı? Aynı serinlikle mi okşadı yüzleri yaz esintileri? Çarşısı, pazarı, envai çeşitli insanla şenlendi mi yine Selanik? Asla. Bu yazgısı kargaşık yazılmış kızın Fıtnat'ın ilenmesinden midir? Nedendir bilinmez. Selanik o günden sonra bir yaz diyarı olmuştur. Selanik, Selanik ıssız kalasın. Taşına toprağına bire dostlar. Diken dolası, sen de benim gibi yarsız kalasın. Aman ölüm, zalim ölüm, 3 gün ara ver. Al başımdan bu sevdayı. Al başımdan bu sevdayı. Götür ayara ver.
Evet.
Sizin hanım, Selanik ıssız kaldı çok geçmeden.
Evet.
Ve insanlar kimliklerini de yanlarına alarak ayrıldılar bu şehirden.
Hocam, çalın davulları çaydan aşağıya türküsünü dinletelim mi dinleyicilerimize, tam da bu noktada müsaade ederseniz. Sesinize, soluğunuza, yüreğinize sağlık hocam. Gerçekten tüylerim diken diken oldu siz anlatırken ama tabii gönül ister ki Selanik hep bizim olsun ama işte yüreğimizi orada bıraktık. O gencecik kız da kalbini orada bıraktı. Ama hiçbir zaman kalbimizdeki o gencecik kızın çarpan yüreği her zaman atmaya devam edecek. Onu da dinleyicilerimize hatırlatmış olalım.
Çok teşekkür ederim. İyi
yayınlar. Biz teşekkür ederiz hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız Tuna Boyu'ndan köşemizde telefon konuğumuzdu. Bugün Selanik'e doğru bir yürüyüşe çıktık ve hocamız Çalın Davulları Çaydan Aşağıya türküsüyle bizi Selanik'in sokaklarında dolaştırdı. Öyleyse biz de şimdi Elif Güreşçi'nin sesinden dinliyoruz. Çalın Davulları Çaydan Aşağıya.
Söz Uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır hocamızla bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Vakit Disiplini kitabı üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, hocamızın Vakit Disiplini ismindeki kitabını konuşacağız. Daha nice kitapları var ama ben hocamıza şöyle bir soru yönelttim. Dedim ki hocam, bu kitabı ne zaman ilk kaleme aldınız? Dedi ki 2006'da aslında kaleme aldım ama yeni tahsihlerle, düzenlemelerle 2019'da, 2019 basımı muhtemelen elinizdedir. Tam da şu cümleyle aslında sözlerimizi sonlandırdık. Sizinle de paylaşmış olalım. Zaman İşte geçiyor, tıpkı bu kitabın içeriğinde olduğu gibi, ama kitabın anlattıkları hiç geçmiyor, eklenerek devam ediyor. Doğru mu ifade ettim hocam? Siz söyleyin.
Evet, çok doğru ifade ettiniz. Tabii zaman, vakit, esasen vakit mefhumu, kavramı kullanılıyor, evet, daha ziyade İslam kültüründe.
Evet.
Ama zaman aynı manaya geliyor. Tabii dolayısıyla vaktin ehemmiyeti çok önemli olduğu için hayatımızda, belki de kaybı telafi edilemeyecek
tek
önemli servet diyelim. Olduğu için bu tür kitapların aslında ehemmiyeti hiç kaybolmuyor.
Vakit geçtikçe o vaktin kıymetini daha fazla anlıyoruz. Hani bir söz var. Yani altın, elmas, yakut parayla zamanla satın alınabilir. Ama vakitler yakutlarla, elmaslarla, altınlarla servet dolusu para harcasanız geri getirilemez, alınamaz. Dolayısıyla
paha biçilemez.
Çok büyük önemi var, evet.
Evet değerli hocam, şimdi İslam kültüründen bahsettiniz. Müsaadenizle o konuyla giriş yapmış olalım sohbetimize. İslam'da vaktin önemi nedir? Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor? Özellikle peygamberimizin sünnetinde bu vakit disiplinine nasıl yer ayrılıyor? Neden vakit tanzimi ve yönetimi bu kadar önemli?
Şimdi tabii hakikaten bütün kültürlerde aslında bu vakitin önemiyle ilgili, hatta kadim metinlerde, kutsal metinlerde vaktin önemiyle ilgili önemli sözler var, hikmetli sözler var. Son din olan, İslam dininin ana iki kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde, sünnette hakikaten son derece çarpıcı ifadeler var. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette bunu görüyoruz. Daha ziyade Kur'an-ı Kerim'de tabii vakit geçiyor. Zaman kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Ama vaktin türevleri olan kelimeler geçiyor. Mesela işte dehir kelimesi var, asır kelimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Hatta asır suresi diye bir sure var biliyorsunuz. Sonlara doğru küçük bir suredir. Hatta Peygamber Efendimiz Müslümanın iki kişi bile olsa bir araya geldiğinde ayrılırken okumasını tavsiye ettiği bir suredir o. Dolayısıyla o asra yemin ediyor Allah Teala, dehre yemin ediyor. İşte vakitle alakalı pek çok şeye yeminle başlıyor. Yemin Allah Teala'dan gelince, kulladığına gelince önemlidir ama Allah Teala bir şeye yemin ediyorsa onun son derece önemli olduğunu biz anlarız. Evet. En azından müfessirler öyle anlar. Dolayısıyla pek çok ayette bu bildiriliyor ama sadece Asr suresinin kısaca mealini verelim. Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki asra yemin olsun ki insan ziyandadır. Ama şart koşuluyor ama şunu yapanlar hariçtir diyor Cenab-ı Hak. Onlar da iman edip salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerdir. Yani dolayısıyla vakitlerimizi iman edip o imanımıza uygun güzel işler, dünyayı imar edecek, insanları güzelleştirecek, etrafımızı güzelleştirecek, yani kırıp dökmeyecek, kalp kırmayacak, işte elimizden ve dilimizden insanların emniyette olduğu işler yaparak geçirirsek, ki bunlara biz salih amel diyoruz. Kur'an'da son derece önemlidir. İmandan sonra gelir. Bu işlerle geçirdiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in şeyine göre, o sureye göre ömrümüzü güzel geçirmiş oluyoruz. Ve dolayısıyla hakkı ve sabrı da tavsiye etmiş oluyor. Bununla ilgili bir anekdot var. Kısaca onu aktarayım.
Buyurun hocam.
Yani büyük tefsirci Fahreddin Er-Razi diye bir tefsirci vardır. Onun Tefsir-i Kebir diye bir kitabı var malum. O tefsirci bir gün sokakta, işte pazarda bir satıcı bağırması, satıcının sesini duyuyor. Satıcı şöyle bağırıyor: sermayesi her gün eriyen adama acıyın diyor. Sermayesi her gün eriyen adama acıyın. Bir bakıyor ne satıyor bu adam diye. Buz satıyormuş adam. Yani o sıcak Bağdat günlerinde buzun da işte an be an eridiğini düşünün. Dolayısıyla aslında satıcı iki şeye işaret ediyor. Hem işte buzumu alın bir an önce eriyor demek istiyor. Hem de aslında bir büyük mesaj veriyor. Ve insanların her gün sermayesinin aslında eridiğini, evet, bizlere haber veriyor. Dolayısıyla bu sermayeyi güzel kullananlar, işte sizlerin yaptığı gibi, bizlerin yaptığı gibi, bakın burada mesela güzel bir konuyu konuşuyoruz, evet, bu anı bu şekilde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Asr suresini Fahreddin Razi bu adamdan öğrendim ben diyor. Yani bu adam bana aslında Asr suresinin tam tefsirini öğretti diyor. Böyle bir anekdot var. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de son derece önemli ayetler var bu, evet, konuda, başka da var. Ama Efendimizin sünnetinde de, hadislerinde de pek çok tavsiye var vakti iyi kullanmakla ilgili. Yani iki günü birbirine eşit olan aldanmıştır diyor mesela. İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır diyor. Batılı bir kişiden bahsediliyor, meşhur yazarlardan birisi. Peygamberimizin bu hadisini okuduktan sonra hayret ediyor. Bu yani hatta Müslümanlığa ilgisinin bu hadisle başladığını ifade ediyor. Dolayısıyla iki günü birbirine eşit olmaması demek bir sonraki günün çok daha güzel işlerle, güzellikler sığdırarak değerlendirilmesi demek, vakti güzel kullanmak anlamına geliyor.
Evet.
Peygamber Efendimiz yine işte beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin diye bir hadisi şerifi var. O beş şeyden bir tanesi de boş vakitlerinizde, yani meşguliyetinizin gelmeden önce boş vakitlerinizin kıymetini bilin. Çünkü Müslümanın boş vakti de aslında pek olmaz, olmamalıdır. Yani Müslümanın tatil anlayışı, tabii ki bugün insanlar sağa sola gidiyor, dinleniyor, dinlenecekler. Ona bir şey demiyoruz. Ama Müslüman esas itibariyle Müslümanın tatil anlayışında, yani gittiği bulunduğu her yerde, yani boş boş oturmak belki değil, meşguliyetlerini değiştirmek onun vaktini iyi değerlendirir. Yani bir işten yorulduysa diğerine geçmesidir. Bunu biz İnşirah suresi diye bir şuura var. Orada rahatça görüyoruz. Feide feraute fensap diyor Cenab-ı Hak. Yani bir işten yorulduğunda, biraz oradan canın sıkıldığında diğer başka bir işe geç. Kendini, zihnini, bedenini onunla dinlendir diyor. Dolayısıyla vakti bu şekilde değerlendirmeyle ilgili Kur'an ve sünnette son derece önemli şeyler var. Bu minvalde bakın sahabe, işte İslam'ın kurucu nesli, karizmatik nesil dediğimiz kurucu, merkezi nesil, sahabe peygamberimizden aldığı bu tavsiyelerle vakitlerini en güzel şekilde ilimle değerlendirmişler. Kur'an'dan öğrendiklerini hemen hayatlarına tatbik etmişler. Daha sonraki nesiller aynı şekilde devam etmiş. Büyük alimler vakitlerini boşa geçirmemişler. İşte İmam-ı Şafii var mesela, Şafii mezhebinin kurucusu. O diyor ki vakit sizi kesmeden önce, vakit sizi zayi etmeden önce siz vakti iyi değerlendirin diyor. Yani vakit kılıç gibidir diyor. O kılıç sizi kesmeden önce siz onu iyi değerlendirin ki sizi kesmesin.
Evet.
Dolayısıyla vaktin sizi kesmesi demek, vaktinizi boşa geçirmek demektir. İnsan tabii geri günler, boşa geçirdiği günler geri bir daha gelmiyor. Sonradan da büyük pişmanlıklar duyuyor. O yüzden mesela psikologlar, psikiyatrların da iki tane kelimeyi çok öne çıkarırlar, bilirsiniz sizler de. Anksiyete ve depresyon kelimesi vardır.
Evet.
Depresyon kelimesinin yani geriye dönük kaygıları ifade ettiği, Müslüman, yani insanın geriye dönük kaygısı. Ya şurada şunu yapsaydım, şu zamanda işte şunu yapsaydım diye hayıflanmalardan geldiği genelde söylenir. Anksiyete ise geleceğe dönük kaygılardır. Şimdi o zaman ne çıkıyor karşımıza? Müslüman veya iyi insan gelecek kaygısıyla hareket etmeyecek. Gelecek, yani geçmiş geçmiştir. Geçmiş kaygısıyla hareket etmeyecek, pişmanlığıyla. Hı hı. Gelecek kaygısında da olmamalı. O zaman ne olacak?
Anı
yaşayacak. Değerlendirecek.
Evet,
o vaktini değerlendirecek. İçinde bulunduğu anı değerlendirecek. İşte buna mutasavvuflar, yani İslam alimleri İbnül Vakt olmak diyorlar. İbnül Vakt. Yani vaktin çocuğu, o anda bulunduğun vaktin çocuğu olmak diye tabir ediyorlar. Güzel bir tabirdir. Dolayısıyla bizler hayatımızda İbnül Vakt olmalıyız. Yani vaktimizi, bulunduğumuz vakti değerlendirmeliyiz. Çünkü gelecek, yarından mesul değiliz. Yarın için plan yapabiliriz, mutlaka yapmalıyız. Ama yarında ne olacağını bilmiyoruz. Geçmiş de zaten geçmiştir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz anı en güzel şekilde değerlendirdiğimiz zaman vakti Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü'nün tavsiyeleri doğrultusunda geçirmiş oluyor.
Evet hocam, bu arada vakti anlatmaya ne yazık ki bizim de vaktimiz yetmeyecek. Çünkü son dakikamızın içindeyiz programımızın. Son cümlelerinizi rica edelim kitabımızla ilgili.
Evet tabii, çok teşekkür ediyorum öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için. Her ne kadar vakit biraz kifayetsiz
evet,
olsa da.
Evet, o işte radyo programlarının hep makus kaderidir hocam, yapacak bir şey yok. Hep bir başı bir sonu var ama sizin gibi değerli hocaların birkaç cümlede olsa bizleri aydınlatması bizim için çok kıymetli. Son
evet,
cümlelerimizi alalım hocam.
Özellikle ben gençlerimize, insanımıza, yani vakitlerini dolu dolu yaşamak, hakikaten vakitten haz alarak vakti, yani içlerini işte gençlik, inşirah kaplayacak şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bunun için de tabii Kur'an-ı Kerim'deki ve Peygamber Efendimiz'in hadislerindeki tavsiyeleri iyi öğrenmeleri lazım. Ve son olarak da tabii bunu iyi öğrenmeleri için de şahsen yazdığımız vakit disiplini kitabımızı okumalarını tavsiye ediyorum.
Kaleminize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz böylesine önemli bir konuyu hem de gençlerin bakış açısıyla onlara daha kolay anlatabilmek üzere yazdığınız için. Biz de bir kez daha sevgili dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Profesör Doktor Özcan Hıdır hocamız Vakit Disiplini kitabını kaleme aldı. Tüm gençlerimize de tavsiye ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve aktardıklarınız için hocam.
Eyvallah, ben de hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Özellikle şimdiki dönem insanının zaman algısı ve zaman yönetimi konusunu ele aldığı Vakit Disiplini kitabı üzerine konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için ve böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Güne bakan.